Herkese merhaba, Gündüz Gece Podcast'a hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere daha önce bir hukuksala giriş yapmıştık linç bölümümüzle. Bu arada dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz bu vesileyle. Şimdi de biraz bölümün içerisine çok girmeden zorluk hakkında konuşmak istiyoruz.
Önce zorluk kavramını inceleyeceğiz. Soyut bir kavram zorluk kavramı. Soyut şeyler de kişiden kişiye değişebiliyor. İşte zamana, mekana göre değişebiliyor haliyle. Hatta kişinin kendi içerisinde de zamana ve mekana göre değişebiliyor. Biz şu an 2021 yılındayız ve bugüne kadar zorluk hakkında öğrenebildiğimiz şeylerin aslında özetini çıkaracağız burada. Olabildiğince kendi öğrendiklerimizin de dışarına çıkıp soyut kavramı somutlaştırmaya çalışacağız ve bununla ilgili bir karmaşık olmayan bir bağ kurabileceğiz bu soyuttan somuta geçerken. Sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim öncelikle. Sanırım ikimiz de soyut, ölçülemeyen, elle tutulamayacak zorluk kavramını en çok emek ile bağlantısını kuruyoruz gibi. Birazdan yine açacağız. Emek kavramında en çok üretim bölümümüzde konuşmuştuk, giriş yapmıştık. Dedikten sonra zorluk nedir? Türk Dil Kurumu'na göre baktığımızda kelime anlamıyla güçlük, sıkıntı ve rahatsızlık olarak geçiyor aslında. Haliyle zorluk kötü bir şeydir. Lafzi yorum diyoruz, hukuki de konuşalım bari hukuksal bölümümüzde. Lafzi yoruma baktığımızda kötü bir şey olarak adlandırılıyor gibi. Ama soyut bir kavram, epey öznel. Önce senin için zorluk nedir? Sonra da iyi midir, kötü müdür diye birazdan sana da soracağım. Ama kimi insanlar bu zorluk, sıkıntı, rahatsızlıktan mutlu da olabilir. Halbuki o kişi için iyi budur, iyinin ölçütü budur. İyi ve kötünün ölçütü, doğru ve yanlışın ölçütü değişiyor. Felsefede senelerce tartışılmış. Ama günümüzde belki de konuyu çok fazla iyi ve kötüye çekmek istemiyorum ama günümüz sisteminin doğrularıyla ölçüt koyarak çok sanki normal ve hemen bulunabilirmiş gibi geliyor. Yani hemen genelleştirip kolaya kaçıyoruz. Direkt zorluk kötüdür, zor şey kötüdür diyoruz. Ama aslında iyi yanında var pek çok insan için. Bunu da yadsımamak gerekiyor.
Benim için zor nedir? Ben bu konu üzerinde epey düşündüm. Şu kanıya vardım, yani kendi kişisel hayatımda da bu şekilde işlediğini fark ettim. Algılayamadım, tam olarak oturup da kafamda sistemin bir açısını çıkaramadım. Parçadan bütüne veya bütünden parçaya giderken zorlandığım, sorun yaşadığım alanları zor olarak nitelendirdiğimi fark ettim. Ve yine vakitle de bağlantısını kuruyorum zorun. Eğer bir şeyi bütünüyle sistemsel olarak ele almak epey uzun bir vakit alıyorsa, bugün de belki bu konu üzerine duracağız. Bu durumda onu sıkıştırmamak gerekir ve yine kişisel bir eleştiri olarak da zaten son an insan hiç değilim. Son anda oturup da bir şeyleri halledemem. Halletsem bile ortaya iyi bir ürün çıkartamam. Ve bu nedenle de aslında halledememiş oluyorum. Kötü yapmaktansa da hiç yapmamayı tercih ediyorum. Yani iki kavramla alakalı benim için zor. Algılayamamak ve vakit. İyi midir, kötü müdür? Yani aslında ben bunu somut olaya göre değerlendiriyorum. İyi midir, kötü müdür? Bazı şeylere kolay ulaşmak, onu kolay elde etmek benim gözümde onun değerini düşürebiliyor bazen. Bu nedenle de bir şeylerin zor olması hayatımda çok daha iyi. Hani çabaladım, emek verdim, elde ettim diyerek onu daha değerli kılabiliyorum. Bu nedenle de herhalde bazı durumlarda zoru tercih ederim. Bazı şeylerin kolay olması da iyi oluyor tabii. Ama her şey için dediğim gibi geçerli değil. Somut olaya bakmak lazım.
Zorluk peki ne tür durumlarda karşımıza çıkıyor? Günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz. İşte zor insan diyoruz. Ya bu insan çok zor. Veya işte bu meslek çok zor. Yani nasıl yapıyorlar falan diyoruz. Hayatın kendisine zor diyoruz ya. Bu gerçekten zorluklarla dolu bir hayat geçirmiş. Ben peki en çok nerede söylüyorum bunu? Gerçekten düşündüm. Ben çok kullanmıyorum aslında. Yani günlük hayatta iletişimde ya çok zordu demiyorum. Ben kullanırken açıkçası çok çekinerek kullandığım bir kavram günlük hayatta kendim için. Çünkü bunun ne kadar öznel bir şey olduğunun farkındayım en başından beri zorluk kavramının. Bu birazcık insanlardan uzak durmak gerekiyor aslında zorluk kavramını kullanmak için. Çünkü günlük hayatta çok fazla zorluk var. Bunların hiçbiri birbirleriyle yarışmıyor. Ama sanki insanlar yarışıyormuşçasına işte bu insan zor, yok o insan daha zor. Neden? Ne yapıyor? İşte o insan daha çok bekletiyor diyelim. Bu meslek zor çünkü işte 8 saat çalışıyor. Yo, o değil bak, bu 12 saat çalışıyor. Hayatın kendisi zor. İşte bak, bunun hem annesi ölmüş, bak bunun hem annesi hem babası ölmüş gibi böyle sürekli ölçüştürerek gidiyoruz. Yani bu sanki bir kademeymiş gibi gidiliyor. Ama gerçekten herkesin dağına göre kar yağar derler. Gerçekten o dağ ne kadar, o insan o şeyi ne kadar kaldırabilir? Çok küçücük bir sıkıntı bile onun için çok zor gelebilir. O an göremez, o an halledemez. Yaşına göre, o an yaşadığı yere göre, kişinin kendi daha önce hiç karşılaşmadığı bir olaysa onu kesinlikle halledemez o an. Ve aslında sen dışarıdan ya bunun neresi zor, hallet işte bak 2 artı 2 4 yani şey gibi. İlkokulda bize matematikte x'leri öğretmemişlerdi. Bilinmeyen yerine x koymadan aslında soruyu çok zor çözebiliyorsun. Yani küçükkınlarımızın falan ilkokula gidenlerin problem sorularını, matematik problemlerini ben şu an çözemiyorum. Neden? X olmadan anlatmak zorundayım. Haliyle o X'i bilmiyor. Mesela ilk defa negatif sayılarla tanıştığınızı düşünün. İlk defa sıfırdan başlamıyor. Eksi bir, eksi iki diye giden bir düzlem var matematikte. Ya bu insana bir anda zor geliyor hiç bilmeyen birine. Lisede gördüğüm bir konu şu an çok kolay geliyor. Ama o zaman işin içinden çıkılmayacak şekilde zor geliyordu. Şimdi biz hayatımızın sonuna geldiğinde geri dönüp bakıp aa evet gerçekten bunları yaşadım ama bunlar çok kolaymış ya deyip bütün o zorlukları bir hiçe mi saymak gerekiyor? Yoksa yok hayır ben 9. sınıfta gerçekten bu konuda zorlandım. Yani şu an çok basit bir örnek veriyorum. Bu konuda zorlandım. O şey zordu mu demek gerekiyor. Zaman mekan değiştikçe geçmişteki zorluklarımıza, kendi yaşadığımız zorluklarımıza set çekmek de yok hiçe saymak mı gerekiyor? Yoksa en başından beri yok gerçekten bu zor bir şeydi. Ben de böyle atlattım veya ben de böyle atlatamadım, bunu halledemedim, yanlış hallettim. Ama şu an devam ediyoruz, şu an olduğumuz yerdeyiz gibi demek gerekiyor. Ben burada her zaman her olayda en baştaki motivasyonun insanın o düşündüğünü kaybetmemesi gerektiğini dile getiriyorum. Sonuçta zaman, mekan, şartlar o an için yeterli gelmiyordur. İnsan için o şey o an için zor gelebilir. Bunu daha sonra da ya nasıl halledemedin veya nasıl halledememişim hiç de zor değilmiş deyip o konuya çamur atmamak gerekiyor. O yüzden şu an içinde bulunduğumuz şey size göre, sizin dağınıza göre, sizin o dağa yağan kara göre zor gelebilir. Ama kimine göre de kolay gelebilir bu şey. Kimsenin o ne dağına ne karına karışmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Bir şey, bir konu hakkındaki düşüncemizi söylerken aslında artık ben şuna başladım. Bir şey hakkında konuşurken bu bir duygu mudur, bu bir düşünce midir? Öznellik barındırır mı, barındırmaz mı? Bu şekilde zihnimde etiketliyorum aslında biraz ve ona göre işin içinden çıkmaya çalışıyorum. Keza hayatımla ilgili problemlerde de başıma gerçekten bir olay geldiğinde şunu söylüyorum yani ben bu olaya öznellik kattığım için bu olay böyle bu kadar beni üzüyor, bu kadar beni yıpratıyor. İnsanlardan bir şeyler bekledim ya da insanlar beni üzdü, beklediklerimi bulamadım. Bu şekilde yaklaşıyorum aslında biraz daha somutlaştırmaya çalışıyorum. Ve olayın içinden kendimi çıkarmaya çalışıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda daha büyük getirileri olabilir. İyi veya kötü. Bilmiyorum psikolojik olarak ama şu anlık faydasını görüyorum. Daha iyi bir yöntem buldum da herhalde ona geçelim. Bu nedenle de eğer gerçekten bir şey hakkında zor demek istiyorsak o şey hakkında yeterli emeği verdik mi? Yeterli çabayı gösterdik mi? Bu soruyu sorduktan ve bu soruya evet cevabını aldıktan sonra bence zor deme hakkımız doğuyor. Eğer bir şey veya bir kişi bence en çok kişiler üzerinden. Yeterli emeği göstermedik, o insanı anlamaya çalışmadık. Yani sürekli şu an internette şeyler dönüyor. İşte insanlar çırpınıyor, insanlar yalnız, onlara yardım etmiyoruz. Evet ama insanları da anlamaya çalışmıyoruz işin özü. Keza arkadaşlıklar çok kolay bitiyor, ilişkiler çok kolay bitiyor. Hatta ailevi bağlar da çok kolay kopuyor. O yüzden de her şeyin emek ve çabayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve yine de eğer kendimizin yapabileceği en iyisini aslında herkese göre değil de kendimiz için yani ben bu kadar emek gösterebiliyorum dedikten sonra o insan yine bir açık kapı bırakmıyorsa veya o olay da bir açık kapı bırakmıyorsa artık zor demek yine güç bir şey. Belki biraz uzaklaşmak ve olmuyor demek, anlayamıyorum demek. Daha sonrasında evet zormuş demek daha yerinde diye düşünüyorum çoğu zaman.
Yani şu ana kadar olan bölümün özeti aslında ilk başta zor gelen şeyin üzerine gerçekten birkaç gün belki de gece yatıp düşünmek ve buna ne kadar emek harcamışım, ne kadar çaba göstermişim insana, hayata, bir sınava bunu düşünmek. Daha sonra çevremizle paylaşmak. Çünkü gerçekten ilk lafzı yorumuna baktığımızda kötü anlam taşıyor haliyle günümüz diliyle konuşun. Negatif enerji yayabiliyor. Yani kimse için şu çok zor, bu çok zor, bak senin için şu çok zor geçti falan deyip boşu boşuna ortamı germeyin diyoruz. Ve sosyal medyada özellikle günlük hayatta da belki yaşadığımız şeyle de ilgili bizim her dakika duyduğumuz hukukun zorluğuna geçelim. Şu an hukuk nedir desek tanımını biz bile yapamayız. Yani 3-4 senedir okul okuyoruz. Kime göre tanım, neye göre tanım, ne zamana göre tanım? Yani bugünün tanımını yapacaksak ne yaparız? Tutuklanırız herhalde şu an. Çünkü hukuk sistemi çok karışık. Hukukta soyut bir kavram demek ki diyorsun ilk başta. Bunun somut bağları belki de kanunlarla, yazılı metinlerle, anayasayla, işte anlaşmalarla vesaire oluyor. Hani bunu ancak bu şekilde dile getirebiliyorsun. O yüzden hukuk nedir kavramını yaşadığın ülkeye göre o şeyin anayasasına, kanunlarına, yönetmeliğine bakarak belki anlayabiliyorsun. Bunu 4 senelik hukuk eğitiminde değil, hukuk okumaya başladığın andan itibaren mesleki hayatında dahil olmak üzere hepsinin bir toplamı aslında kişi için hukuk kavramının bir özet. Hukukun zorluğunu en çok üniversite öğrencilerinde görüyoruz. Okul başladığından beri kitapların kalınlığı, işte kitaplardan merdiven yapanlar, işte o yüksek yüksek bütün anayasa kitabından, birinci sınıf anayasa kitabından başlayıp dördüncü sınıf iş hukuku kitaplarına kadar çıkan böyle bir şey yapıyor insanlar. Yayınları alıp biriktiriyorlar, gösteriyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. İşte no context hukuk sayfalarında falan epey geyiği dönüyor. Artık yani hukuk okumayan insanlar bile bizim Fikret Eren'in Boşluğa kitabını biliyor yani. Farkında böyle bir kitap olduğunun ve ne kadar zor olduğunun belki de. Peki gerçekten zor mu? Yani hukuk eğitimi okuması, çalışması. Mesela bu tamamen okuldan okula, üniversiteden üniversiteye, yani fakülteden fakülteye, öğretmenden öğretmene, fakülte içerisindeki öğretmenden öğretmene de değişen bir şey. İlk başta konunun yüzeyselini ele alıyorum şu an. Çünkü bu gerçekten goy goy yapılacak şey. Hukuk başlangıcı dersinden dördüncü sınıfta olup hala geçemeyen var. Kardeş, başlangıcını geçemedi de bitiriyorsun yani. Nasıl olacak bu iş? Başlamadan bitirdiğin gibi bir şey yani. Temel sıfır ama bitti okul. Hani miras alıyor falan. Ama demek ki orada öğretmen olarak bir sıkıntı yaşadı kişi. Ama kişi bunu anlandırırken hukuk başlangıcı bizim çok zor. Hukuk başlangıcını geçememişsin ki normalde dümdüz bakıldığında, öyle düşünmüyorum ben ama dümdüz bakıldığında kolay bir ders diye anlandırıyor ki hani çok önemli ve zor bir ders aslında. Yani buradaki zorluk birazdan değineceğim zorluk ama ilk anlamında kullandığımız zorluk değil. Burada öğretmenden dolayı çocuk bir zorluk yaşamış. Zor olmasının önemi ilk başta verilen emek gerektiren, çünkü belki de koskoca bir 4 yılı, hatta 20 yılı mesleki hayatında katarsak 20 yılı anlamanı sağlayan bir ders haliyle. Hayati önemi olduğu için belki de zorluğu sadece buradan gelebilir. Yoksa 4 senedir o dersi verememesiyle ilgili herhangi bir zorluk yok. Öğretmenden kaynaklanıyor tamamen. Bunu dedikten sonra eğitimin, hukuk eğitiminin öğrencilerinin yaşadığı işte o kalın kitapları okumak, işte kanunları, yönetmelikleri ezberlemek gibi zorluklarından çok aslında hukukun tanımını yapamayışımızdaki zorluğuna değinmek istiyorum. Gerçekten hacmi çok fazla. Sadece sen kendi ülkenin sınırları içerisindeki anayasalar, kanun metinleri, yönetmelikler, geçmişte kalan tüzükler, kararnamelerden ziyade uluslararası anlaşmalara da bakıyorsun, diğer ülkelerin hukuklarına da bakıyorsun. Pek çok metin içeriyor. Genellikle günlük hayatta da konuştuğumuzda dediğim gibi hukuk okumayanlar da çok illallah etti artık. Yani sizin bölüm zormuş, sürekli okuyormuşsunuz, işte ezberliyorsunuz bu maddeleri. Ve şöyle diyorlar, hani kanun var sonuçta, işte at bir numara 5237 sayılı kanun, en çok bilinen kanunlardan biri. İşte 80. madde, 81. madde, alıyorsun onu, olaya uyguluyorsun. Yani yazılı bir şey var. Niye bu kadar üzerinde duruyorsunuz? Aslında niye bu kadar zor geliyor? Tamam, çok fazla ders var. Çok fazla hukuki alan var ama alıyorsun, uyguluyorsun. Nesi zor olabilir şeklinde çok fazla şey çıkıyor. Ve insana gerçekten hukukun nasıl işlediğini, nasıl o uygulandığını, soyutun somuta, her somut olayı ayrı ayrı uygulandığını idrak edemiyorlar. Keza ben de idrak edemiyorum çoğu zaman. Yani ilk bir kanun numarasını okuduğunda, bir maddeyi okuduğunda gayet normal geliyor. Yani 81. madde, insan öldürme suçu, okuduğunda tamam, bir insanı bilerek, isteyerek öldüren kişi şu kadar şu kadar yargılanır. Yani böyle, böyle bir madde, gayet açık madde. Ya burada o birden başlayarak insan kimdir? Hani o yargıla, yani ceza süresinden, yani öldürmek nedir? Hepsini bilerek ve isteyerek nedir? Oradaki virgülüne kadar, noktasına kadar, bağlacına kadar ayrı ayrı incelediğimiz bir bölüm. Neden bu kadar uğraşıyoruz aslında? Temel soru bu. Çünkü tamam, bütün mesleki alanlar, bütün eğitim alanları hemen hemen insanla ilgili, hukuk da insanla ilgili. bir insanın gerçekten hayatında o an ceza hukukundan girdim diye oradan devam ediyorum. O an insan hayatını tamamen değiştirebilecek de bir durum var ortada. Yani insanı 3 yıl hapse atmak var. Yani orada yazıyor işte 3 yıldan 10 yıla kadar yargılanır diyor. 3 yıl hapse atmak var, 10 yıl hapse atmak var mesela. Hayati bir önemi olduğu için hukukun zorluğu ancak buradan doğabilir. Ve biz ancak bu şekilde tartışabiliriz. Kanun metinleri de çoğu zaman o kazuistik dediğimiz katı sert sınırlara sahip değil. Bu da yine insan için yapılmış bir şey. Yani bizler için yapılmış bir şey. Tamamen muğlak ifadeler içeriyor ve bunun doktrinsel olarak kitaplarda da ayrı ayrı tartıştığını, işte Ankara ekolü, İstanbul ekolü, işte biz Alman ekolü, hatta yurt dışından itibaren İsviçre'de böyle, Fransa'da böyle gibi pek çok şeyi, aslında pek çok düşünceyi okulda da olabildiğince okuyup benimsemeye de çalışıyoruz. Yani bunu ceza hukuku alanında, idare hukuku alanında, medeni hukukta düşünceleri insanın, öğrencinin kendi içerisinde böyle bir açıklaması da gereken de bir yanı var. Yani kabul etmeden o şeye, olayı veya bu olayın çözümünü ulaşamıyorsun. Haliyle iki hukukçu varsa ortada üç düşünce vardır şimdi. Genellikle söylerler, üç düşünce az gelir. Yani şu an yaşadığımız şeyde üç düşünce az gelir. Günümüzde görüyoruz, Clubhouse'da çok fazla konuşuyorlar. Herkes konuşuyor, herkesin bir düşüncesi var. Hukukçu da çok, haliyle hukuk okuyan öğrenci de çok. Tamam, bunların hepsi güzel bir şey. Herkesin düşüncesi olması, herkesin konuşması. Haliyle daha fazla düşünce demek, daha fazla okumak, hepsini benimsemek gerekiyor. Hepsi, çünkü insanın dediğim gibi 3 yıl değil 10 yıl mı yatacak, 3 yıl mı yatacak, de kalacak, geçireceği süre çok büyük arada fark var. Ve hatta 3 yıl değil, 1 ay bile insanı hürriyetinden yoksun bırakmak için tamamen alabileceğiniz bir karar ve bunların hepsinde gerçekten sindirmek, benimsemek, onlarla konuşmak, eğitimini almak da zorundasınız gibi. Haliyle burada da bir kanunda 100'den fazla madde de olduğunu düşünürsek, hepsi için bu kadar doktrinsel tartışmaya da girmek, hepsi için özellikle hakim savcılara düşen görev burada tabii ki de çok büyük, bakmak, incelemek bu bölümü hacimsel olarak daha da fazla artmasına, yani 2-3 katına çıkmasına neden oluyor. Hem bir sürü anayasa, kanun maddesi vesaire var. Hem ayrı ayrı hepsinin içerisindeki tartışması var. Bir de bunların günümüzde de artan pek çok uyuşmazlığa, her somut olayın somut tahlili dediğiniz şeye ayrı ayrı uygulanması var. Bugün burada hapis cezalarından bahsettik ama adli para cezası bile insan hayatını kötü etkileyen bir şey. İnsan hayatında bu denli etkileyen bir şeyin, bölümün, alanın, insanın var olduğu ilk andan beri olduğunu söylediğimiz, hatta hukuka giriş dedik, hukuka giriş kitaplarında hep şu örneği verirler. Robinson Crusoe adada tek başına yaşıyordu. Ne zaman cuma geldi, orada hukuk başladı. Yani aslında insanın ikilediğinden beri, iki kişi olduğu andan itibaren hukukun başladığını söylüyoruz. İlk zamanlardan beri, doğumdan beri, hatta ceninken bile, medeni hukuka göre bazı maddeler var. İnsanın cenin olduğu andan itibaren başlayan, kendi belki de varlığından habersiz olduğu hukukun önemi çok fazla var. Ama değeri ne kadar şu an? Değeri yok galiba. Var, çünkü bugün bu yayını çektiğimizde ülkemize bir hukuk fakültesi daha kazandık. Boğaziçi Hukuk kazanmış olduk. Artık ne diyelim, diyecek bir şey yok. Sana göre hukukun zorluğu bu yaşadığım dönemde, yani 3 senedir okuyoruz. Daha iş hayatına girmeden çekiyoruz bu bölümü. İş hayatına girdikten sonra da daha da konuşacağız galiba.
Aslında şöyle bir şey, senin söylediklerinden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Dediğin gibi virgülle noktasına kadar bazı şeyleri tatil etmek gerekiyor. Çünkü aslında her bir virgül, her bir nokta bir insanın hayatına dokunuyor baktığın zaman. Gerçek hayatta çok bağlantısı olan bir alan olduğu için önemli. Şimdi siz diyeceksiniz ki mesela, yani tamam hadi o kadar da gerek yok. Bilmek bilmektir, istemek istemektir mesela. Ama günümüz hayatındaki olaylara baktığımızda örneğin şurada bile fark ortaya çıkıyor. Bir insanın tabancasını yere doğrultarak ateş etmesiyle havaya doğrultarak ateş etmesi arasındaki fark. Keza bir hemşirenin bir insanın vücudunun içinde bile isteye gaz bezi unutması ve iğne unutmasıyla yanlışlıkla onu unutması arasındaki fark var. Yani ya da normal yaptığı hareketle bir meslek grubuna ait bir insanın yaptığı hareket arasında fark var ve bunları belirlemek, hatta bunlar da kendi içerisinde birçok ayrıma tabi ama bunları belirlemek hiçbir insanı, en az seviyede insanı mağdur etmek belki de. Çünkü sıfıra indirgenemiyor bu hiçbir zaman maalesef ki. Bu kadar da derin çerçeveler çizilemiyor. Bu nedenle de kastı bilmeden kastı, taksiri bilmeden taksiri uygulayamıyorsunuz. O yüzden de aslında kanun en son aşama bizim için çoğu zaman. Önce o hacimli kitapları okuyup neler diyor onu anlamak. Sonrasında o bir cümleyle olayı özetlemek. Ama o bir cümle çoğu zaman 500 sayfalık kitap falan oluyor. Bunlardan yola çıkarsak da aslında yine kendime dönersem, kendim nasıl adlandırıyorum tüm bu olaylardan bağımsız olarak? Dediğim gibi öğrenciyiz. Henüz mesleğin içine girmedik. Girdikten sonra büyük ihtimalle bazı şeylerin daha çok değişecek. Ama şu an öğrencilik hayatımda şu şekilde bir ayrım yapıyorum ben. Her zaman bir şeyler olması gereken zaman dışına taşımak faydalı değil. Bunu savunuyorum ve aynı anda iki şey yaparsanız bu sefer ikisinden de feragat etmiş oluyorsunuz. Eğer gerçekten çalışmam gereken zamanda çalışmadıysam, sorumluluğumu yerine getirmediysem, son sınav 6-7 saat kala da hadi çalışayım en azından bir iki soru yapayım demem şahsen. Yapmam gereken şey sonrasında bunu düzeltmek. Yani düzeltmem gereken zamanda bunu düzeltmektir. Eğer bir şeyi belli bir süre yapmamız gerekiyorsa o şeyi yaparken de ama şu şekilde düşünüyoruz. Özellikle de bu epey uzun süre alan bir şeyse. Çünkü dediğimiz gibi hukuk hacimli bir alan ve halletmek demeyeyim de tamamen ele almak çok uzun sürüyor. Bu durumda da şunu düşünüyoruz yani çoğu zaman hayat akıp gidiyor. İşte saatlerimizi harcıyoruz diye düşünüyoruz. Sonrasında bir yandan da bu bizim mesleğimiz diyoruz. Böyle düşündüğümüz zaman ben şey yapıyorum yani ne zaman bu şekilde düşünsem, hayat akıyor, gidiyor diye düşünsem bu iki alan çok birbirine karışıyor. Yani mesleğimle hayatım arasındaki çizgiyi çekemiyorum. Gerçek manada ikisini de halledememiş oluyorum. İkisinde de sorunlar yaşamaya başlıyorum. Her ikisini de göstermem gereken emeği göstermemiş oluyorum. İkisi arasındaki sınırı da çizmek gerekiyor bence emeksel olarak. Diyelim ki o gün bir sınavım var. Ben dediğim gibi son saatlere bıraktıysam artık yetişmeyecek zaten de. Yetişmedikten sonra, sınava gittikten sonra bu sınav zor demek yani sınava haksızlık olur. Çünkü çalışmadım, yapmadım, gerekli özeni göstermedim. Bunun yerine ben yapamadım, ben çalışmadım demek daha iyi. Hukuk da bu şekilde. Eğer gerçekten oturup çalışmadıysam, gerekli emeği göstermediysem ben yapamadım veya çalışmadım derim. Ama tüm bunlardan bağımsız işte dediğiniz gibi hacminin büyük olması, çok zaman alması gibi etkenlerden dolayı başarısız olduysam, başarısız demeyeyim belki de daha az başarılı veya tam olarak halledememişsem ya da halletmiş olmama rağmen gerekli sonucu alamadıysam bu sefer zordu diyebiliyorum. Ama dediğim gibi kendimde başlayıp kendimde biten ve kendime de öz eleştiri yaptıktan sonra ancak bu etiketi koyabilirim. En baştan bu etiketi koymak bence hiç doğru ve yerinde değil. Bazı insanlar da bunun mizahını seviyor. Bunun işte evet zor ama sen yapıyorsun etiketini seviyor. Bu nedenle de bu internetteki mizahların sebebi işte zor yapamıyoruz, çok zorlanıyoruz demek bana komik geliyor. Yani biraz tweet atacağına ders çalış diyorum ben çoğu zaman. Ve senin dediğine bir katıyorum. Herkesin zoru kendine. Artık benim bazı arkadaşlarım ya gerçekten zor mu diyorlar. Ben de herkesin zoru kendine diyorum yani. Bunu gördüm, bu zor geliyor. Daha fazlasını görsem daha zor gelir büyük ihtimalle. Bu şekilde düşünüyorum ben.
Hukuk okuyanlar daha çıkacaktır, belki bizi dinleyip soğuyanlar da olabilir. Hayır, gerçekten analitik düşündüren, insanı hayata hazırlayan çok değerli ve önemli bir bölüm diye görüyorum ben. Bu şekilde okuyorum 3 senelik okul hayatımda. Final haftaları, sınav haftaları 2-3 hafta sürer. Şu anda sınav haftaları da çoğu insan biter. Önemli olan gerçekten gösterdiğin emeğiniz, hukuki bir davaya karşı olabilir, bir sınava karşı olabilir. Her alanda kendinize dönün, bakın gerçekten öğrendim mi, emek gösterdim, çabaladım veya ben buna değer verdim de bu sonuca ulaştım diye kendinizle konuşun sadece. Karşı tarafın bir öğretmenin, bir hakimin kararından çok. Yani Hatice'ye değil neticeye bak derler. Yok yani Hatice'ye de bakılması gerekiyor şimdi lütfen diyoruz. Ülkemizde umarım hukuk eğitimi de daha güzel yerlere taşınır. Hatta hukuk eğitimi değil geçen haftalarda da değişikliğiyle ilgili konuşuldu. Hatta konuşulmaya devam ediyor. Benim gerçekten bir adım geride durduğum çünkü çok değerli bir şey anayasa gerçekten. Bir hukuk öğrencisi için de çok değerli. Bütün ülke vatandaşları hatta ülkenin dışındaki herkes için çok değerli ve önemli bir şey. Umarım hukukun daha böyle öneminin ve değerinin anlaşıldığı, hukuka olan saygının ve sevginin devam ettiği yarınlara diyorum.
Buradan ele alırsak eğer ben bir de Okuyanlar da gerekli saygıyı göstermeli, uygulayanlar da gerekli saygıyı göstermeli diyorum. Son anda birkaç sayfa notla hukukçu olunmaz. Buradan da meslektaşlarımıza bir eleştiri yapalım. Hukuk okuyanlara başarılar, mesleğimize saygı duyalım ve daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapalım. Dinleyenler de hukukçu olmasa da asgari ölçüde hukuk öğrenmelerini öneriyorum ben şahsen. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.